الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Bugün Bakara suresinin 214. ayetinden başlayacağız. ...214'ten başlarsak konu birliği olur. Geçen hafta okumuştuk ama... ...konu bütünlüğü açısından 214'ten başlayacağız inşallah. Burada... ...karşılaşacağımız sıkıntılar... ...dile getiriliyor. Cenab-ı Hak şöyle buyuruyor... اَمْ حَسِبْتُمْ اَنْ تَدْخُلُ الْجَنَّةِ Yoksa siz cennete gireceğinizi mi hesap ediyorsunuz? Yani kendi kendinize bir hesap yapıyorsunuz. Ben işte şu tarafım böyle, şu şöyle. O zaman sonuçta gireceğim yer cennettir diye hesap mı ediyorsunuz? وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذ۪ينَ خَلَوْ مِنْ قَبْلِكُمْ Sizden öncekilerin başına gelenler, size gelmeden, cennete gireceğinizi mi hesap ediyorsunuz? Peki bizden öncekilerin başına neler geldi? مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالْضَرَّاءُ وَزُلْزِلُوا حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذ۪ينَ مَعَهُ مَتَى نَصْرُ اللّٰهِ وَالَّذ۪ينَ آمَنُوا مَعَهُ مَتَى نَصْرُ اللّٰهِ Onların başlarına dış baskılar, sıkıntılar, ve içten gelen zorluklar, hastalıklar, can ve mal noksanlığı, bir takım kişiyi sıkan şeyler, hem dıştan hem içten bir sürü sıkıntılarla yüz yüze geldiler. Fakirlik çektiler, hastalık oldu. İnsanların da can eksikliği oldu, mal eksikliği oldu ve dışarıdan da büyük büyük baskılar gördüler. Hatta يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذ۪ينَ آمَنُوا مَعَهُ Öyle bir noktaya geldiler ki Rasul ve onunla beraber inanmış olanlar şöyle diyecek duruma geldiler. مَتَى نَصْرُ اللّٰهِ Allah'ın yardımı ne zaman? اَلَا اِنَّ نَصْرَ اللّٰهِ قَرِيبٌ Dikkatli olun, Allah'ın yardımı yakındır. Yani ne zaman imtihanda en zor noktaya geldiyseniz, artık daha dayanamıyorum, tahammül edemiyorum, çok zor durumdayım diyorsanız, sevinmeniz lazım. O kadar çok sıkıldıysanız sevinmeniz lazım. Çünkü artık Allah'ın yardımı o kadar fazla yaklaşmış demektir size. Şimdi insanlar böyle yerlerde imtihanı kaybediyorlar. Yani bu çekilen sıkıntılar Allah'ın dinine yönelmekten kaynaklanıyor. Onun için bakarsınız ki birçok kimse sıkıntıyı gördü mü kendisini dinden uzak göstermeye çalışır. Mesela o 28 Şubat döneminde nice sakallı insanlar sakallarını kestiler. Nice başları örtülü olanlar başlarını açtılar. Nice tavizler verildi. Konuşma yerlerinde öyle konuştular ki sanki dinden uzak karşı taraf değil de beri tarafmış gibi. İşte bu imtihanı kazanma ya da kaybetme noktasıdır. Yani bunlar bize sorulacak sorular. Maddi sıkıntımız olacak, hastalık olacak, dış baskılar olacak, her şey olacak. Ama asla sarsılmadan, her şeye rağmen yolumuza devam edeceğiz. Yola devam edince de Allah-u Teala'nın yardımının yakın olduğunu, kazancın çok büyük olduğunu elbette ki göreceğiz. Ela inne nasrallahi qarib. Evet, çok dikkatli olun. Allah'ın yardımı yakındır. Yani bu şeyin tabiatı böyle. Eğer bir yerde doğru bir iş yapıyorsanız, doğru hizmet yapıyorsanız karşınıza bu sıkıntılar çıkacak. Yes'elûneke mâzâ yunfikûn. Sana soruyorlar. Ne harcayacaklar diye. Ne harcama, hangi harcamalarda bulunalım? Neler harcayalım? Kul ma enfaktum min hayrin felil valideyni vel akrabin vel yetama vel mesakin ve ibnis sebil. De ki hayırdan yapacağınız her harcama, yani yapacağınız her türlü iyilik ve ikram anneye babaya ve en yakınlara, yetimlere, miskinlere ve yolda kalmışlaradır. Şimdi anneye babaya yardım yapmak gerçekten çok zordur. Neden zor? İnsan çocukluktan itibaren onlardan almaya alışmış. Vermeye sıra gelince sanki sular ters akmaya başlıyor. Bir de anne baba için de çok zor. Hep vermeye alışmış. Alma noktasında olunca ona da son derece ters geliyor. Hazreti Ömer'in şöyle bir duası naklediliyor. Ya Rabbi beni evladıma muhtaç etmedi. Burada şey var, alışkanlıklara ters bir durum söz konusu. Ve en yakınlara iyilikte bulunun diyor Allah-u Teala. En yakınlar sıkıntımızı paylaştığımız insanlardır. Nedense insanların eline bir imkan, bir fırsat geçti mi yakınlarıyla değil daha önce kendisine uzak olan kişilerle paylaşmak ister. Yani iyilikleri başkalarıyla paylaşır, öyle kimselerle paylaşır ki başına bir sıkıntı geldiği zaman ilk önce onu terk edecek olanlar onlardır. Başına sıkıntı gelince yanına koşacağı kişilere eline bir fırsat geçince soğuk davranır ve uzak yaşar. Buna da çok dikkat etmek lazım. Demek ki önce anne baba, sonra en yakınlar, yetimler ve miskinler. Yetim, babası yok. Kur'an-ı Kerim açısından baktığımız zaman annesi olanlarla ilgili özel bir kelime olmadığına göre annesi olmayana da bugün Araplar yetim diyorlar. O da son derece uygun düşüyor ayetler üzerinde çalıştığımız zaman. Ve miskinler, yani çaresiz kalmış kişiler. Hele bugünkü hayat şartlarında insanlar çok kolayca çaresiz kalabiliyorlar. Köyünden, kentinden şehre gelmiş, bir iş yerinde çalışıyor. Çalıştığı süre içerisinde zaten ay başını zor getiriyor. Bir de işten çıktı mı, ölümlerden ölüm beğen. Çalışırken ay başını zor getiren bu kişiler, işsiz kaldıkları zaman ne yapacaklar? İşte miskinler bunlar. Dış görünüşü itibariyle siz zannediyorsunuz ki her şey iyi. Ama bir de iç tarafına bak. Ve bunlar genellikle de kimseye kendi durumlarını bildiremezler. Onlara yardımcı olmak lazım. Ve yolda kalmış olan kimselere yardımcı olmak lazım. وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَاِنَّ اللّٰهَ بِهِ عَل۪يمٌ Hangi hayrı yaparsanız yapın, Allah onu mutlaka bilir. Yani burada şu var, insanlar size teşekkür etmeyebilirler. Karşılığını Allah'tan bekleyin. Karşılığını o insanlardan beklemeyin. Yani şöyle düşünmek lazım. Bütün nimetleri borçlu oldukları Allah'a karşı insanlar bu derece nankör davranıyorlarsa sana da nankör davranırlar. Öyleyse bir iyilik yaptığın zaman karşılığını onlardan değil Allah'tan bekle. Çünkü Allahü Teala yapılan iyiliğin zerresini unutmaz. Mutlaka çok iyi bilir ve karşılığını verir. Tabi Allah'tan karşılığını almak için de Allah rızası için yapmak lazım. Bazı kimseler iyilik yaptıkları zaman gazinolarda bahşiş dağıtan kimseler gibi oluyorlar. Garsonlara bahşiş dağıtıyor ki ben kafayı kaldırdığım zaman buyur abi diye yanında biz. Emret abi, ne istiyordun abi? İçeri girdiği zaman hoş geldin desin, ondan sonra dışarıya kadar uğurlasın falan. Bazıları yaptı, birisine bir iyilik yaptı mı karşılığında bunu bekliyor. O zaman senin Allah'tan alacağın hiçbir şey yoktur. O kişiden de beklediğini alamazsın zaten. Bir keresinde bir maddi durumu iyi olan bir adam bir fakire yardımda bulunmuş. O fakiri bana şikayet ediyor. Dedi ki ya ben adama dedi para verdim. Gitti kiraz aldı. Dedim bir de ne aldığına mı karşı? Sana ne? Ne isterse alır. Ne isterse alır. Yani bazı insanlar böyle karşısındaki kişileri baskı altına almak için de yardım yapıyorlar. O zaman o Allah rızası için olmuyor. Dolayısıyla iyilik yaptığınız zaman yalnız Allah rızası için yapın. İyilik gören kişinin de yapması gereken kendisine iyilik edene teşekkür etmesidir. Bu olması gereken bir şeydir. Etmiyorsa nankördür. Ne yapalım? Fakat biz iyiliği Allah rızası için yapınca karşı taraf ne yaparsa yapsın bizi rahatsız etmez. Son derece rahat olursunuz. Hiç de bir sıkıntınız olmaz. Çünkü Cenab-ı Hak'tan onun karşılığını fazlasıyla alırsınız. كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهٌ لَكُمْ Savaş size farz kılınmıştır. Savaş size farz kılınmıştır. Ama o ağır geliyor. Bu ayet-i kerime Bedir Savaşı'ndan önce inmiş olması gerekiyor. Çünkü bundan sonraki ayetin Bedir Savaşı'ndan önce indiği kesin olduğu için bu da birlikte o zaman inmiş olabilir. كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهٌ لَكُمْ Size kıtal farz kılınmıştır. Savaşmanız size farz kılınmıştır. Ama o size zor gelir. Çünkü gidiyorsunuz, ölüm beklenen bir şeydir. Sağ dönmek de var ama ölmek için gidiyorsunuz. Ölmek için gitmiyorsunuz ama savaşta ölüm var. Yani ucunda ölüm var. Fakat nerede ölüm yok ki? Düşündüğünüz zaman. كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهٌ لَكُمْ Savaş size farz kılındı. Ama o size zor gelir. Hoşunuza gitmez. وَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ Belki bir şey sizin hoşunuza gitmez ama o sizin hayrınızadır. Bazen hoşlanmadığınız bir şey sizin hayrınıza olur. Ve asa en tuhibbu şey'en ve huve şerrun lekum. Bazen de bir şeyden hoşlanırsınız, hoşunuza gider, o da sizin için şerlidir. Bu da olabilir. Vallahu ya'lemu ve entum la ta'lemun. Allah bilir, siz bilemezsiniz. O zaman öyleyse kararı Cenab-ı Hakk'a bırakın. Allah size bir şeyi farz kıldıysa onda mutlaka sizin hayrınız vardır. Allah yasaklamışsa mutlaka sizin için kötüdür. Kararı Allah-u Teala'ya bıraktığınız zaman rahat edersiniz. يَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ ف۪يهِ. Sana haram aylarını soruyorlar. O aylarda savaşı soruyorlar. قُلْ قِتَالٌ ف۪يهِ كَب۪يرٌ. De ki, savaş ayların, haram aylarında savaşmak büyük günahtır. Allah-u Teala yeryüzünü yarattığı günden itibaren ayları 12 yapmış ayların sayısını. Bunlardan 4 tanesi haram ay olarak Cenab-ı Hak tarafından ilan edilmiş. Bunlar 3'ü hac ayları, hani hac sırasında olan aylar, Zilkade, Zilhicce, Muharrem. Birisi de Şaban ayından önce olan, yani Ramazan'a 2 ay kala olan Recep ayı. Recep, Şaban, Ramazan diye 3 aylar diye bizde tabir edilir ya. 3 ayların ilk ayı. Bu 4 ay. Bunlar haram aylar. Bu ayların haram ilan edilmesi tabii son derece önemlidir. İlan eden Allah-u Teala, hiç şüphesiz ki orada birçok güzellikler vardır. Bu 3 ayda insanlar büyük panayırlar kurarlar, ticaret yaparlar. Mesela Mekke'nin çevresinde ta tarihin eski devirlerinden beri bu panayırlar kurulur. İnsanlar hac ibadetini de yaparlar. Sonra memleketlerine döner giderler. 3 ay az bir zaman değil. Dolayısıyla herkes ürettiği malını satma fırsatı bulur. Oradan mal alıp memleketine dönme fırsatı bulur. Bir ayda Recep ayı, onlar da uluslararası çapta değil de mahalli çapta pazarların kurulabileceği, ticaretin yapılabileceği şeylerdir. Dolayısıyla Cenab-ı Hak bu zaman içerisinde insanların güven içinde olmasını arzu ettiği için o aylara haram ayı demiş. O aylarda savaş büyük günahtır. Peki bu haram ayları ile ilgili hükümler hala devam ediyor mu? Ediyor. Bazıları bu ayetin mensuh olduğunu söylemişlerdir ama yanlıştır. Çünkü neskeden herhangi bir ayet yoktur. Zaten daha önce biz Bakara suresinin 194. ayetinde okumuştuk. Orada Allah-u Teala şöyle buyuruyor. 29. sayfa. Eşşehrul haram bişşehril haram. Haram ayı haram ayına karşılıktır. Vel hurumatu kısas, haramlar karşılıklıdır. Yani biz bir ayı haram sayıyorsak karşı taraf da bunu haram saymalı. Yani evet, haram olmayı Cenab-ı Hak koymuş hükmü ama eğer karşı taraf haram ayının kutsallığına saygı göstermiyor da size savaş açıyorsa, vel hurumatu kısas, haramlar karşılıklıdır. Yani karşı taraf senin kutsallığına saygı göstermediği sürece artık sen burada gel beni öldür diye bekleyemezsin. Sen de harekete geçersin. Onun için فَمَنْ يَعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَعَتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا عَتَدَى عَلَيْكُمْ. Kim size saldırırsa onun yaptığı saldırının dengiyle ona karşı saldırı yapın. Yani haram ayında da olsa saldırdığı zaman karşılığını verin demiş oluyor Allah-u Teala. Ama bizim haram ayında bir başkasına saldırıda bulunmamız söz konusu olamaz. Çünkü o ayda savaş büyük günahtır diyor Allah-u Teala. وَصَدُّنْ عَنْ سَب۪يلِ اللّٰهِ. Tekrar ayetimize döndük. Bakara 217'ye döndük. وَصَدٌّ عَنْ سَب۪يلِ اللّٰهِ Allah'ın yolundan engelleme. وَكُفْرٌ بِهِ Allah'a karşı kafirlik, yani Cenab-ı Hakk'ın emirlerini görmezlikten gelme. وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ Mescid-i Haram'ın kıymetini de görmezlikten gelme. Ve ihracu ehlihi minhu Mescid-i Haram'da oturanları, yani oranın halkını oradan çıkarma. Ekberu indallah Allah katında daha büyük bir günahtır. Yani haram ayları, haram ayında savaş günah ama öbürü daha büyük bir günahtır. Burada bir olay olmuş da bu ayet-i kerime onun üzerine inmiş. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin halasının oğlu olan Abdullah bin Cahş Peygamberimiz tarafından bir akıncı kuvvetiyle şöyle ondan daha az, 8 kişi falan oldukları söyleniyor. Bir yere kadar gönderiliyor. Burada şey var, orayı okuyayım da Resulullah Efendimiz Abdullah bin Cahş kumandasında bir müfrezeyi Kureyş kervanından haber getirmeleri için Mekke'ye göndermişti. Kureyş kervanını görünce dayanamayarak hücum ettiler. Kervandan bir kişiyi öldürdüler, iki kişiyi de esir aldılar. Kervanı sürüp Peygamberimize getirdiler. O gün Recep ayının ilk günüydü. Müşrikler Muhammed haram aylarında savaşıyor diye yaygara kopardılar. Bunun üzerine aşağıdaki ayet indi. Yani Abdullah bin Cahş komutasındaki o müfreze Peygamberimiz tarafından bir tabi değişik rivayetler var. Burada o şekilde değil ama bir kervanın takip için görevlendiriliyor. Sonra o kervandan bir kişiyi öldürüyorlar, iki kişiyi esir alıyorlar, kervanda sürüp getiriyorlar. O gün Recep ayının ilk günüymüş. Ama bunlar Recep ayının ilk günü olduğunu düşünmüyorlar. Bunlar Cemaziyel-Ahir'in son günü zannediyorlar. Mekkeliler Recep ayının ilk gününde bunlar geldiler, adamımızı öldürdüler ve kervanda alıp götürdüler diye yaygarayı basıyorlar. Muhammed artık haram ayına da hürmet göstermiyor. Bu artık iyice yoldan çıktı falan diye propaganda yapıyorlar. Onun üzerine tabi bunu öğrenince Abdullah bin Cahş ve diğer onunla beraber bulunan kişiler çok üzülüyorlar. Yani haram ayını ihlal ettikleri için son derece üzülüyorlar. Onun üzerine bu ayet-i kerimeler iniyor. Hatta rivayete göre Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem esirleri serbest bırakıyor ve kervanda geriye iade ediyor. يَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ ف۪يهِ Sana haram ayını, orada savaşmayı soruyorlar. قُلْ قِتَالٌ ف۪يهِ كَب۪يرٌ Evet, de ki haram ayında savaşmak büyük günahtır. Yani Mekkelilerin dediği doğru. Niye doğru? Çünkü Mekkeliler de İbrahim Aleyhisselam'ın soyundan gelen, onun dinini yaşadığını zanneden bir gruptu. Onun için İbrahim Aleyhisselam dininden birçok şey Mekkeliler tarafından yaşatılıyordu. O yarımadanın en dindar olanları Mekkelilerdi. Hac ve umre yapıyorlar. Hacılara su dağıtıyorlar ki su son derece önemli. Şu anda her tarafta sular olduğu için pek kıymeti bilinmiyor ama mesela ben ilk hacca gittiğimi hatırlıyorum. Yani o zaman bu şekilde değildi. 1980 senesi. Gerçekten su ne kadar kıymetliymiş, insan orada anlıyor onu. Kaldı ki yine de her tarafta pet şişelerle sular satılıyordu ona rağmen. Bunun da olmadığını düşünün. Böyle bir ortamda hacılara su dağıtıyorlardı bu insanlar. Misafir ediyorlardı onları. Dolayısıyla Mekke'nin en Arap Yarımadası'nın en dindar insanlarıydı. İbrahim Aleyhisselam'ın da soyundan geldikleri için en itibarlı kişilerdi. Ve birçok konu doğru bir şekilde yaşatılıyordu. Onlardan bir tanesi de haram ayları meselesi. Şimdi bazıları Mekke toplumu dedi mi tukaka. Akla ne kadar kötülük geliyorsa oraya. Kardeşim ne ihtiyaç var yani? İslam'ın böyle bir şeye ihtiyacı yok ki. İslam zaten en güzel olandır. Doğruya doğru diyeceksiniz, eğriye eğri diyeceksiniz. O toplumda yaşanan birçok konu devam etmiştir. Sadece yanlışlar değiştirilmiştir. Şimdi böyle yapıldığı için insanlar korkuyor. Şöyle bir düşünün. Bir kafirin evini size teslim etseler, eşyasıyla birlikte, hadi gir içeriye. Siz o evde neyi değiştirirsiniz? Sadece buzdolabında içkileri varsa onları çıkarır, atarsınız bir kenara. Eğer domuzu varsa onu atarsınız. Duvarlarında çıplak resimler varsa onları kaldırırsınız. Bir takım put mut falan filan varsa onlar başka. Evin %90'dan fazlası olduğu gibi kalır. Yani kafir toplum da öyledir. İnsanları korkutmanın bir anlamı yok. Ve o sizin o kaldırdığınız şeylerin yanlış olduğunu, o kişi orada olsa o da bilir. Ya ben de aslında bunlardan hoşlanmıyordum ama ne yapayım, insanlar böyle şeyden hoşlandığı için yapıyordum diyecektir mutlaka. Yani sizin yaptığınız değişiklikler herkesin alkışlayacağı türden de değişiklikler olacaktır. Onun için öncekini kötülemeye lüzum yok. Yanlışları düzelttiğiniz zaman zaten doğrular olduğu gibi devam eder. İşte burada da bakın Allah-u Teala onları tasdik ediyor. Haram aylarında savaşmak büyük günahtır. Tamam, dediğiniz doğru. Zaten Abdullah bin Cahş da çok üzülmüş. Peygamberimiz de buna karşı yanlış olduğunu bildiği için işte rivayet, değişik rivayetler var. Keşraf tefsirindeki rivayete göre kervanı iade ediyor ve esirleri serbest bırakıyor. Ama bir şey söylüyor Allah-u Teala burada. وَصَدُّنْ عَنْ سَب۪يلِ اللّٰهِ Allah yolundan engellemek. Bakın siz bu insanların Allah'ın yolunda olduğunu gayet iyi biliyorsunuz. Ama engellediniz. Mekke'yi bunlara dar ettiniz. وَكُفْرُمْ بِهِ O Allah'ın yolunu görmezlikten geldiniz. Ya da Cenab-ı Hakk'ı görmezlikten geldiniz. Yani Allah'ın o emirden Allah'ın emri olduğunu anladığınız halde görmezlikten geldiniz. Duymazlıktan geldiniz. Vel mescidir haram ve mescidi haramın da kıymetini bilemediniz. Orası güvenli bir yer olmasına rağmen bu insanlara orada hayatı zindan ettiniz. Peki bu yaptığınız şeyler ve ihracu ehlihi minhu oranın halkını mescidi haramdan çıkarmak, Müslümanları göçe zorladınız. Onlar da oradan çıkmak zorunda kaldılar. Bu ekberu indallah Allah katında daha büyük günahtır. Evet. O günah ama sizin yaptığınız çok daha büyük bir günahtır. Peki vel fitnetu ekberu minel katl fitne ise adam öldürmekten de büyük bir günahtır. Adam öldürmekten de büyük bir günahtır. Şimdi buradaki fitne nedir? Fitne esasen altını bir potaya koyuyorsunuz, ateşin üzerinde eritiyorsunuz. İçerisindeki yanlış şeyler, bir takım başka maddeler varsa ayıklanıyor ve saflaşıyor. Altını saflaşmak için yaptığınız bir işlem olduğu için buna imtihan da denebiliyor. İmtihan da zaten kişiyi çok zor durumlara sokuyor. O zor ve sıkıntılı şeylerde, onda bir cevher varsa sonunda ortaya çıkıyor. İmtihan da o. Şimdi bu açıdan fitne kelimesi bazen imtihan anlamına gelir. وَعَلَمُوا اَنَّمَا اَنْوَالُكُمْ وَاَوْلَادُكُمْ fitne diyor Allah-u Teala. Yani bilin ki, zannedersem Tegabun suresinde olmalı, öyle hatırlıyorum. اِنَّمَا اَنْوَالُكُمْ وَاَوْلَادُكُمْ fitne. Evladınız ve mallarınız bir imtihan sebebidir. Evet, 64. sure 15. ayet. Mallarınız ve evladınız bir fitne, imtihan sebebidir. Allahü Teala bütün bunları sizi denemek için vermiştir. Ha, burası innema envalüküm ve alemu enfaldı ve alemu ennema envalüküm. O ayette var yani, yanlış okumadım, tamam. Enfal 28, evet. Mallarınız ve evladınız bir imtihan sebebidir. Yani siz onlarla imtihandan geçiriliyorsunuz. Dolayısıyla elimizde bütün imkanlar, bütün her şey bir imtihan vesilesidir. Şimdi bu açıdan baktığımız zaman imtihan olmuş oluyor. Bir de şey var. Mesela bir takım sıkıntılardan, yani şöyle söyleyeyim. Bir potanın içerisinde altın eritiliyor. O eriyen altının yerinde olmak ister misiniz? Yok. İşte o eriyen altının durumunu düşürdüğünüz zaman da fitne büyük sıkıntı demektir. Büyük sıkıntı demektir. Bir de herhangi bir şeyin üzerini altın suyuyla kaplamış olan, yani altın kaplaması olan bir şey potaya konduğu zaman onun altın olmadığı ortaya çıkacak, değil mi? Bu da onun için çok büyük bir kayıptır. Onun için cehenneme girmek de bir fitne sayılmıştır. O zaman fitne yerine ve durumuna göre değişik anlamlar ifade ediyor. Şimdi bazıları buradaki fitneye şirk ya da küfür diye anlam veriyorlar. Zaten küfür kelimesi yukarıda geçti. Şirk de onun içerisinde dahildir. Dolayısıyla burada vel fitnetu ekberu minel katl, yani Allahü Teala'nın o sizi sokmuş olduğu imtihanda, imtihanına girmek, oradan başarıyla çıkabilmek var ya, o savaşmaktan daha büyük bir işlemdir, bir eylemdir. Yani bu katle kıtal dersek, savaşmaktan daha büyük bir eylemdir. Yani savaşa gittiniz, birkaç gün içerisinde savaş biter. Ama imtihan hiçbir zaman bitmez. Güzelliklerle, zorluklarla, her şeyle çeşitli imtihanlardan geçirilirsiniz. Bu sürekli bir mücadeledir. Gece gündüz. Bu daha büyük bir olaydır. Onun için bunu Müslümanlara yönelik olarak anlamak daha belki güzel olur. Gerçi karşı taraf için de söz konusu olur. Herkes imtihanı ya kazanır ya da kaybeder. İmtihanı kazanan Allah'ın rızasını tercih eden insanlardır. İmtihanı kaybeden de sıkıştığı zaman başkasının tarafına geçen insanlardır. Sıkıştığı zaman çizgi değiştirenler, bunlar kaybederler. İşte وَعْلَمُوا اَنَّمَا اَنْوَالُكُمْ وَاَوْلَادُكُمْ فِتْنَةَ de o var. Mesela birisine bir hayır hasenat yap dediğiniz zaman malınızla, hadi bakalım. Tamam, benim malım var ama ya daha torunuma bir ev almadım der. Ya sen torununa evi düşünüyorsun, bu adamın şimdiden evi yok. Yani insanlar hayır hasenat yapmaya sıra geldiği zaman bahane ararlar. İşte şuna bunu yapacağım, buna bunu yapacağım, buna bunu yapacağım. Güzel de bu ne oluyor? Yani sen Allah'ın emirlerini yapsana, o torunu yaratan var. Şöyle bir şey vardır. Hani imtihanlardan kaçan kişiler hep şunu söylerler. Viran olası hanede evlad-ı iyal var derler. İşte bu da bir imtihanı kaybetme sebebidir. Evde ne yapalım, işte çoluk çocuk var, onun için katlanıyoruz, susuyoruz, yutkunuyoruz falan filan, doğruları söylemiyoruz. Söylesem işte şu çıkar, bu çıkar. Viran olası hanede evlad-ı iyal var ama o evlad-ı iyalı yaratan da var. O 28 Şubat'ın en zor zamanlarında Cenab-ı Hakk'a sonsuz şükürler olsun, hiç ne söylemlerimizde ne eylemlerimizde en küçük bir değişiklik olmadı. Yakından bilenler gayet iyi bilirler. Şimdi o sıra bir arkadaşım aynen şunu söyledi. Ben de senin gibi yapmayı çok isterim ama ne yapalım kardeşim, bizim çoluk çocuk falan var. E dedim, senin çoluk çocuk varsa onu yaratan yok mu? Şimdi bakıyorum o arkadaşımız maalesef yani hakikaten kendini de kaybetme noktasına geldi. Tabii hiç, bu da hiçbiriniz tahmin de edemezsiniz kimi kastettiğim, onun için söylüyorum. Yani şimdi işte imtihanı kazanma ya da kaybetme. Her zaman ve her yerde tercihimiz Allah rızasından yana olacaktır. Cenab-ı Hakk'ın rızası hangi tarafta kardeşim? Beni sadece ve sadece O ilgilendirir. Onun dışındaki değil. Çünkü yaşadığımız toprakların sahibi O. Karşımızdaki düşmanın sahibi de O. Bizim de sahibimiz O. Ona güveniyorsanız yeryüzünde sizden daha güçlü birisi olmaz. Tek başınıza da olsanız bir kişilik ordu olursunuz ve dünyanın en güçlü ordusu olursunuz. Dünyada sizden daha güçlüsü olmaz. Yeter ki Cenab-ı Hakk'a dayanın ve güvenin. Allah'a güvenmiyorsan, bütün dünya senin arkasında olsa neye yarar? Hiçbir faydası olmaz. Onun için bunu kendimize şiar edinmemiz lazım. Durum ve şartlar ne olursa olsun, her yerde ve her zaman bizim için olmazsa olmaz Allah'ın rızası olmalıdır. Onun dışındakiler değil. Çünkü her şey yok olacak, yalnız O kalacaktır. وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ فَهُوَ حَسْبُهُ Kim Cenab-ı Hakk'a güvenirse, O ona yeter. O ona yeter. وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ Zaten لَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ da bir önceki وَالْفِتْنَةَ كَرْمِنَ الْقَتْلِي da hatırlatıyor değil mi Enes Hoca? Yani bu mana bana daha uygun geliyor. O geleneksel manadansa. Yani sizin sürekli geçirdiğiniz imtihan o savaştan, adam öldürme, yani öldürme ya da ölmeyle yüz yüze kalacaksınız, ondan daha zordur. Fakirlik de çok ağır bir imtihandır, zenginlik ondan daha ağır bir imtihandır. Elinize mevki ve makam geçtiği zaman imtihanınız daha da ağırlaşır. Onun için hangi şartlarda olursanız olun, eğer hedefinizi Allah'ın rızasını alırsanız hiç önemli değil ama başka şeyi alırsanız kaybedersiniz. Onun için burada şöyle diyor Allah-u Teala وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ اِسْتَطَاعُوا Bu kafirler sizinle savaşmaya devam edeceklerdir. Ne zamana kadar? Güçleri yeterse sizi dininizden çevirinceye kadar. Şimdi bizim internet sitesine sürekli değişik şekillerde yazılar geliyor. Tam şeytanca, böyle %100 şeytani, sanki ayet kullanıyormuş gibi, sanki hadis kullanıyormuş gibi, sanki dindar gibi şey yaparak şeytanca yoldan çevirmenin bütün yollarını deniyorlar. İşte وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ Sizinle savaşmaya devam edeceklerdir. Hatta يَرُدُّوكُمْ عَنْ دِينُكُمْ Sizi dininizden çevirinceye kadar. İnistada'u, tabi buna güçleri yetersin. Bu ne demektir? Siz dininizde kaldığınız sürece onlar sizi asla çeviremeyecekler demektir. Çünkü inne keyde şeytani kâne daifa. Yani bunların hepsi biraz şeytan oyunudur. Şeytanın oyunu zayıftır. Ve men yertedid minkum an dinihi feyemut. Sizden kim dininden döner ve ölürse, ve huve kafirun, kafir olarak ölürse, fe ulaike habitat a'maluhum fid dunya vel ahireh. Onların dünyada da ahirette de yaptıkları yok olup gitmiş olur. Ve ulaike ashabun nar hum fiha halidun. Bunlar cehennemliktirler ve sürekli orada kalacaklardır. Şimdi hepiniz gayet iyi biliyorsunuz. Gelenekte dinden döneni ne yaparlar? Öldürürler. Bakın bu ayette ne diyor? وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ Kim dininden döner de فَيَمُتْ Ölürse, öldürülürse değil. Ölürse. Şimdi öldürenler ne yapıyor? Diyor ki bazıları işte şey yapıyorlar, çok insancıl davranıyorlar. 3 gün hapsederiz. Her gün gider şüphesini gidermeye çalışırız. Müslüman olursa olur, olmazsa öldürürüz. E kardeşim, 3 günün ucunda ölüm varsa adam tabii ki Müslüman oldum diyecek, değil mi? Müslüman oldum demek de Müslüman mı olacak? Sonra sana bu yetkiyi veren kim? Cenab-ı Hak Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme ne diyor? Fezekkir innema ente müzekkir. Sen insanlara doğru bilgiyi ver. Doğru bilgiyi ulaştır. Sen yapacağın budur. Leste aleyhim bimusaytir. Onların üzerinde sen baskı yapacak değilsin. Bu bir baskı değil mi bunların ikisi? Allahü Teala baskı yapmayı Peygamberimize de bırakmamış. Onu da yasaklamış inanca baskı yapma konusunda. Ama tutuyorlar, 3 gün içerisinde mümin oldun oldun yoksa öldüreceğim. Tamam da bu yetki kim tarafından sana verilmiş? Efendim Peygamberimiz dememiş mi sallallahu aleyhi ve sellem? Men beddele dinehu faktuluhu diyorlar. Peygamberimize bir söz iftira ediyorlar. Efendim bu Buhari'de var. Olabilir kardeşim. Allah'ın kitabı önemlidir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem insanların arasında Allah'ın kitabıyla hükmetmek zorundadır. Ve enihkum beynehum bima enzelallah. Onların arasında Allah'ın indirdiğiyle hükmet diye Cenab-ı Hak'tan emir almıştır. Dolayısıyla Peygamberimizin Allah'ın emrine aykırı tek bir kelimesi ve uygulaması asla olamaz. Böyle bir şey söz konusu değildir. Şimdi bir an için düşünün. Men beddele dinehu faktuluhu. Kim dinini değiştirirse onu öldürün. Dinini değiştirirse. Şimdi Mekkeli bir müşrik dinini değiştirdi, Müslüman oldu. Ne yapmak lazım onu? Bir Hristiyan dinini değiştirdi, Müslüman oldu. Ne yapmak lazım? Ya Peygamberimiz böyle bir söz söyler mi? Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ağzından bir sözün çıkıp çıkmaması o sözün şeklinden, her şeyinden belli olur. O Allah'ın peygamberi, o hikmetle konuşur. O böyle sağa sola çekilecek cümlelerle konuşmaz. Şimdi Ali İmran suresinin 86. ayetini açın arkadaşlar. altmışıncı sayfada. Bakın burada Allahü Teala ne diyor? Keyfe yehdillahu kavmen kafaru ba'de imanihim. İnandıktan sonra kafir olmuş bir topluluğu Allah nasıl yola getirirse? Ve şehidu enner rasul hakkun. Resulün hak olduğunda da şahitlik etmiş. Yani Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in Allah'ın peygamberi olduğu konusunda da kesin kanaati var. Gözüyle görmüş, eliyle tutmuş gibi biliyor. En küçük şüphesi yok. Ve ca'ahumul beyinat ve onlara apaçık belgeler gelmiş. Yani kesin olarak mümin, Müslüman olmuş. En küçük şüphesi yok. Ondan sonra kafir olmuş. Allah böyle bir topluluğu nasıl yola getirir diyor. Şimdi tam mürtet mi bu? Mürtet olduğunda şüphe yok mu? Yok. Vallahu la yehdil kavmez zalimin, Allah zalimler topluluğunu yola getirmez. Peki Allah yola getirmez de bunlar cehenneme mi gider? Allah yola getirmez ne demektir? Bunlar kendileri yola gelmezse getirmez demektir. Çünkü Allah hiç kimseyi ne Müslüman yapar ne kafir yapar. Kişinin kendi davranışına göre sonucu Cenab-ı Hak yapar, ilan eder. وَاَنْ لَيْسَ لِلْاِنْسَانِ اِلَّا مَا سَعَى 53. sure 39. ayet. Kişinin kendi yaptığından başkası kendinin değildir. Şimdi bakın devamında göreceksiniz. Allah bunları yola getirmez demek, bunların kafir Müslüman olmasına müsaade etmez değil. Onlar Müslümanlığa yönelmeden Allah onları Müslüman etmez demektir. Onların kendi işleri olacak. Çünkü bizde bir acayip de bir kader anlayışı vardır. Yani kitaba sünnete aykırı böyle. Ulaike cezauhum. Bakın şimdi bunlar dinden dönmüş mü? Ulaike cezauhum. Ceza kelimesi Türkçemizde var bak biliyor anlarsınız siz onu. Onların cezaları. Neyin cezası? Mürtedin cezası neymiş? Enne aleyhim lanetallah. Allah'ın laneti. Allah onları dışlar. Vel melaiketi meleklerin laneti. Ben nasi acimayın tüm insanlığın laneti onların üzerindedir. Öldürme falan yok dikkat edin. Halidine fiha. O lanet içerisinde yaşarlar. Öldürülen kişi için böyle bir şey denir mi? Peki la yuhaffafu anhumul azab. O azap onlardan hafifletilmez. Yani onun ızdırabını sürekli çekerler. Onun sıkıntısını sürekli çekerler. Ve lahum yunzarun, yüzlerine de bakılmaz. Şimdi zannedersiniz ki bu ahirette. Hayır, bu dünyada. Bu dünyada. Niye? Devamı var çünkü. İllellezîne tâbû min ba'di zâlike ve aslahû. Bütün bu olanlardan sonra tevbe eden. Ne demek? Dönüş yapan, içten. Birisi dönmezsen öldüreceğim değil, kendisi. İçten tevbe eder. Ve aslahû durumunu düzeltirse başka. Peki bu adam, bu nasıl öldürülüyor bu? Bir kapalılık var mı burada? Allahü Teala peygamberimize de وَاَنِحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا اَنْزَلَ اللّٰهِ demiştir. Aralarında Allah'ın indirdiğiyle hükmetin. İşte Allah'ın indirdiği bu. Bu lanete ebedi gömülüp gidecekler, onların azapları hafifletme üzerine de bakılmaz. Yok tamam, hiç önemli değil. Gidecekler, gidecekler kelimesi hoş değil, evet. Bakın tevbe eder, ıslah olursa, olurlarsa فَاِنَّ اللّٰهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ Allah gafur ve rahimdir. Ne? Allah gafurdur, bağışlar, rahimdir, ikramda da bulunur. Yani sadece bağışlamakla kalmaz. İkramda da bulunur. İkramı neydi? Günahlarını da sevaba çevir. O da şeyde, Furkan suresi 68 miydi? Orada işte. Peki böyle bir, bakın işte bu ayette de öyle diyor Cenab-ı Hak. Evet, 68 ile 70 arası Furkan. Oraya bakarsınız siz. وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ د۪ينِ فَيَمُوتْ وَهُوَ كَافِرٌ Kim dininden döner? Kafir olarak ölürse, öldürülürse değil, ölürse. Hem Allahü Teala bir taraftan diyecek ki dinde herhangi bir zorlama yok, hem de öbür taraftan dinden dönenin öldürecek. Böyle saçmalık olmaz. Bir de mesela fıkıhta şöyle bir şey daha vardır. Bir kadın dinden dönerse tekrar dine gelmeye ve cüz'i bir mehirle kocasıyla evlenmeye mecburdur diyor. Şu din anlayışına bak. Fıkıhta o var. Yani kadın dinden de hürriyeti yok. Kafir olma hürriyeti yok yani. Allah tanımış ama şey yapmışlar. Niye? Çünkü kafir olduğu zaman nikah düşüyor. Onlara göre, Kur'an-ı Kerim'e göre değil. Kur'an-ı Kerim'e göre değil. Şimdi onun için diyor ki mehri de alıp gidecek, gidemez diyor. Niye? Erkek olursa problem yok. Kadın dönerse Müslüman olmaya mecburdur. Bir de cüz'i bir mehirle kocasıyla evlenmeye mecburdur, başkasıyla değil. Niye efendim? Biz bu yolu açarsak kadınlar bu yolla kocalarından ayrılırlar diyor. Allah Allah. Ya bu kimin dini? Bu Allah'ın dini mi yoksa sen mi koydun böyle bir dini? Evet. Kim kafir olarak ölürse dünyada da ahirette onun amelleri yanar. فَاُولَٰيكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ ف۪يهَا خَالِدُ Onlar cehennemliktirler, sürekli orada kalacaklardır. Böylece dersimizin birinci bölümünü bitirmiş oluyoruz. İnşallah daha sonraki bölümlerde birlikte oluruz.